Büyük Mücadele serisinde 3. vaazımız Hristiyanlığın ilk yüzyıllarındaki zulüm. Hristiyanlığın ilk yüzyıllarındaki zulüm. İsa kendi takipçilerinin yani Hristiyanların bu dünyanın politika başı olacaklarını hiç söylemedi. Politika başı olacaklarını hiç söylemedi. İsa hiçbir politika hareketini başlatmadı. Söz konusu değil. Hristiyanlığın büyüyerek dünyanın hakim dini olacağını da hiç söylemedi. Peki bununla ilgili ne söyledi? Kutsal kitabımıza geçelim. Matta 10. Matta kitapçığına geçelim. 10. bölüme. Matta 10, 16. ayetle başlayarak 16-22 okuyacağız. İsa dedi ki, işte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak. Böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Peki daha önce okuduğumuzda Matta 24. bölüme geçelim. Matta 24. Devam ediyoruz bu konuda. İsa ne söyledi? Yani gelecekteki olaylar ne olacak? Matta 24, 9. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. 21. ve 22. ayete geçerek, çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Bu ayetler bize Hristiyanlığın rağbet göreceğini söylüyor. Tam ters. Bunun yerine kapkara bir tablo çiziyorlar bu ayetler. Peki kim Hristiyanlara zulmedecekti? Kim bu işi yapacaktı? Tabii ki Hristiyanlar Yahudiler tarafından zulmedildiler. Ancak bu baskılar göreli olarak uzun sürmedi. Ve genelde Roma'nın göz yummasıyla oldu. Hristiyanlık ortaya çıkınca putperestlik onu büyük bir tehdit olarak gördü ve bastırmak için kılıcını kınından çekti. İsa'ya karşı ilk suikast teşebbüsü ne zaman olacak? Yahudilerden gelmedi, Roma'dan geldi. Yahudilerden değil, Roma'dan geldi. İsa hala bebekken, hala bebekken Kral Herodes onu öldürmeye çalıştı. Bir bakalım, okuyalım. Matta kitabında 2. bölümde. Matta kitapçığında 2. bölümde. Doğudan gelen yıldız bilimciler İsa'yı ziyaret etmişlerdi ve devam ediyor. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbin bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü kim? Herodes öldürmek için çocuğu aratacak. Peki 16. ayete geçelim. Herodes yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Betlehem ve bütün yöresinde bulunan 2 veya 2 yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Vahşet. Neden böyle yapıyordu? İsa'yı öldürmeye çalışıyordu. İsa'yı katletmeye çalışan Herodes Roma kralıydı. Roma kralıydı. Bu olay daha simgeli bir şekilde Vahiy kitabında resmediliyor. Vahiy 12'de geçelim. Vahiy 12:1. Siz biliyorsunuz Vahiy kitapçı bayağı simgeli bir kitaptır. Ve kutsal kitap kendi simgelerini anlatıyor. Tahmin etmemize gerek yok. Kadın ve ejderha, Vahiy 12:1. Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarılmış bir kadın göründü. Ay, ayaklarının altındaydı. Başında 12 yıldızdan oluşan bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu. Ardından gökte başka bir belirti göründü. 7 başlı, 10 boynuzlu, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Tabii ki simgeli çünkü böyle bir şey yoktu o da. 7 başında 7 taç vardı. Kuruyla gökte yıldızların 3'te 1'ini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu. Kadın doğurur doğurmaz ejderha çocuğu yutacaktı. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla gürecek bir erkek çocuğu doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü. Kadınsa çöle kaçtı. Orada 1260 gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Çocuk kimdir? İsa Mesih. Kim bütün ulusları demir çomakla gürecek? İsa Mesih. O ileride. Kim Tanrı'ya, yani tahtına götürüldü? İsa Mesih. Öldükten sonra İsa, Tanrı'ya gitti. Peki kadın kimdir? Bazı insanlar Meryem Ana diyecekler. İyi bir tahmin. Ancak daha kapsamlı bir yorum verebiliriz. Nasıl yapabiliriz? Kutsal yazılarda Allah'ın halkı eski ahitte, Allah'ın yeni ahitte Mesih'in gelini olarak gözüküyor. Kilise olabilir ama Tanrı'nın halkı. Mesela eski ahitte kilise demiyoruz ama bir topluluk, inanlı topluluğu vardı eski ahitte. Ama olsan doğru. Tanrı'nın halkı. 2. Korintliler 11:2'ye geçelim. 2. Korintliler 11:2. Elçi Pavlus, İsa'nın elçisi Pavlus, bir mektup yazıyor Korint kilisesine ve şöyle yazıyor. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Neden? Çünkü sizleri el değmemiş kız gibi tek ere Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Nasıl konuşuyor Pavlus kiliseye? Bir kız, bir gelin olarak damat kim? İsa Mesih. Tamam, simgeli bir şey var burada ama çok önemli. Tanrı'nın halkı Mesih'in gelini, yani bir kadın olarak görünüyor. Vahiy'deki ayetlere dönelim. Tekrar Vahiy 12'ye geçelim. Ve görüyoruz ayette bayanın ayaklarının altında ne vardı? Bir ay var. Tamam. Ayın kendi ışığı var mı?
Yok.
Yok, yaratmaz. Ay sadece güneşin ışığını yansıtıyor. Doğru. Eski ayette İsa'ya işaret eden kurban sistemi ve ön bildiren peygamberler yer alıyor eski ayette. O yüzden eski ahit kendi ışığını yapmıyor, bir başka ışığı yansıtıyor. İsa Mesih dünyanın kurtarıcısıdır. İsa dünyanın ışığıdır. Siz daha sonra Yuhanna 9:5'e bakabilirsiniz. Vahideki bayan güneşe sarılmıştır. Bu İsa'nın dönemine, yani müjde çağına işaret ediyor. O yüzden vahideki kadın genelde, tabii ki Meryem ananın bir parçası olduğu, Tanrı'nın halkını temsil ediyor. Şimdi kim doğan çocuğu yutmaya çalışıyor ayette? Biri şeytan, biri ejderha söyledi. Her ikisi de doğru. Ejderha kim? 12, 9. ayete geçelim orada. Dediğim gibi kutsal yazılar kendi simgelerini, kendi simgeleri falan açıyor. Açıklıyor. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyaya saptıran o eski yılan, melekleriyle birlikte yeryüzünü atıldı. Kim İsa'yı öldürmeye çalışıyor? Ejderha. Ejderha kim? Şeytan. Ancak şeytanın aracısı kimdi? İsa Mesih doğur doğmaz kim orada? Roma. Yani Roma kralı Herodes onu öldürmeye çalışıyor. Burada bir kutsal kitap yorumu ilgisini görüyoruz. Şeytan ve aracısı bir olarak gözüküyor. Onlar bir. Fark yok arasında. Ejderha İsa Mesih'i öldürmeye çalışıyor. Roma onu öldürmeye çalışıyor. Fark yok. Bu çok önemli bir ilke olacak. Çünkü biz daha araştırmalar yaparken kutsal yazılarda bu son derece önemli olacak. Bu dünyadaki kapris dolu, anlamsız görünen korkunç katliamlar, terörist olaylar, terör olayları, savaşlar ve başka olaylar, onların arkasında ne var? Neden yapılıyor? Yani anlamsız gibi görünüyor bize ama arkasında şeytan var. Ama peki neden? Onun hedefi nedir? Ne amacı var ki? Tamam, oraya gidip bir sürü insanlar öldüreyim ama neden? Bir sebep var ve önümüzdeki bazılarda onun araçlarını da göreceğiz. Çünkü var ve kutsal kitap hele bu simgesel bölümlerde bu şeyleri anlatıyor. Kim İsa'yı çarmıha gerdi? Kim İsa'yı çarmıha gerdi? Bir yandan biz, çünkü bizim günahlarımızı onu oraya koydu. Ama bir yandan Roma. Büyük sorumluluğu vardı Yahudilerde. Çünkü yani İsa'yı tutuklayıp Roma yetkililere teslim eden Yahudilerdi. Ve orada vali kimdi? Pilatus. Ancak Pilatus Roma vali olarak o idam cezasını söyledi. Çarmıha gitsin. Geçen hafta biz İstefanos'tan bahsettik. O Sanhedrin'in önünde vaaz ettikten sonra taşlandı. Hakları var mıydı? Çünkü o zaman Roma İsrail'i işgal ediyorlardı. İşgal ediyordu ve onların idam etme hakları yoktu. Peki nasıl oluyor ki o zaman? Çünkü Roma ne yapıyor? Göz yumuyor. Olsun. Saul, o olayı gören Saul, İsa'nın takipçilerini hapse attırdığı zaman ve idam ettirdiği zaman hakkı var mıydı? Yok. Neden oldu? Çünkü Roma boş ver diyordu. Göz yumuyordu. Kiral Herodes, daha önce söylediğim Kiral Herodes değildi. Yani İsa'yı çocukken öldürmeye çalışan Herodes değildi. Başka bir Herodes, Yakup, elçi Yakup'u öldürdü. Putperest Roma, Hristiyanlığa zulmediyordu. Buna rağmen Hristiyanlık yayıldı o ilk yıllarda. Ve baskı ve zulüm de bunu takip etti. Pavlus gittiği her yerde neredeyse bir Roma kentinde ya kamçılanıyordu yoksa hapse atılıyordu. Bir kere mesela büyük bir hikaye var. Biz bakmayacağız bugün. Efesliler 19. bölüme Efes'te put yapanlar vardı. Hangi put vardı orada? Diana, Romalılar Diana söylediler. Artemis denildi falan herhalde Grekçe'de. Orada onlar, o kral tanrıça için put yapılıyordu ve insanlar orada büyük para kazanıyorlardı bu işte. Pavlus oraya gidip müjdeliyor. Ne oldu? İnsanlar binlerce kitap yakıp falan biz terk ediyoruz bu putperestliği. Ondan sonra orada put yapanların işi nasıl oldu? Boşluk. Ne söylüyorlar? Bu Pavlus bir felaket getiriyor başımıza. Onu tutuklayıp falan bir şey yapıyor. Bir kitle oraya girip büyük bir tiyatro var orada Efes'te. Belki gitmişsinizdir. Orada büyük bir kalabalık, büyük bir kargaşa yaptılar. Ve oradan Pavlus'un kaçması gerekiyor. Büyük bir zulüm vardı orada. Kim yapıyordu? Putperestliler. Putperestler. Yıllar sonra, hepsini anlatamıyorum çünkü vaktim yok. Yıllar sonra Yahudiler Pavlus'u öldürmeye çalıştığı zaman tekrar Pavlus Romalıların eline düştü. İlk olarak Vali Felix'in önünde, sonra Vali Festus'un önünde, sonra ondan sonra Kral Agrippa'nın önünde suçlandı Yahudiler tarafından. Ve bunun sonucunda Pavlus İmparator Nero'ya gönderildi. Pavlus Roma'da tutukluyken insanlarla konuşup mektuplar yazabiliyordu. Biraz serbestlik vardı. Yani her tarafa giremedi ama bir iş yapabildi. Nero'nun evinde bazıları müjdeyi duyup İsa'ya iman ettiler. Harika bir şey. Okuyalım bir ayet. Filipililer 4:22. Filipililer 4:22. Pavlus selamlar yapıyor. Onun Filipililere gönderilecek mektupta. Bütün kutsallar, özellikle Sezar'ın ev halkından olanlar size selam ederler. Bir düşün. Nasıl bir iman olabilir Sezar'ın evinde? Çok zor. Adam bir zalim mi biz okuyacağız? İmparator Nero Hristiyanlığın yayılmasını, hele kendi evine gelmesini hiç sevmedi. Hiç sevmedi. Çok rahatsız. Bir olay vardı. Milattan sonra 64 yılında 18-19 Temmuz arasında büyük bir yangın çıktı Roma'da. Neredeyse Roma'nın yarısı yandı. Büyük bir felaket. İmparator yangından hemen sonra tanrılarına sunular sunarak büyük törenler ve ziyafetler kurdu. Neden böyle yapıyor? Ben bir yazı okuyacağım size. Bir puperest vardı, bir tarihçi. İsmi Tacitus. Tacitus. Tacitus bir imanlı değildi. Puperest. Hristiyanlardan nefret etti. Yani anlayacağız şey okumundan. Ama ilginç şeyler söylüyor olay ile ilgili. Ama dediğim gibi bu bir Hristiyan yanlısı değildi bunu yazan. Bütün insani çabalar imparatorun cömert bağışları tanrılarına sunulan bütün adaklara rağmen yangının buyurulduğu söylentisi bastırılamadı. İnsanların arasında ne söylüyordu? Kim yaktı bu yangın? Nero'nun kendisi diyorlardı. Bu hoşuma gitti. Nero'nun hoşuna gitmedi. Ne yapacak? Bu rivayeti gidermek için Nero bütün suçu halk tarafından Hristiyan diye adlandırılan yaptıkları menfur şeylerden dolayı nefret edilen grubun üstüne atarak onlara son derece zalim işkenceler çektirdi. Bu Hristiyan değildi yazan. Ama açıkça söylüyor. Bir olay oluyor. Nero suçlu. Hayır, bunu bir başkasına çamur atmak için bu Hristiyanlar yaptı. Neden? Nefret edilen bir grup. İsa ne söyledi? Bütün ulus sizden nefret edecek. İsmi kendisinden gelen Christus. Ben söyleyeyim çünkü karışık. Christus dedi. Christus Grek kelimesinde Grekçe kelimesinden Christos. Yani Mesih adında. İsmi, yani bu hareketin, Hristiyanların kendisinden gelen Christus, Sezar Tiberius'un hükümdarlık döneminde valilerimizden biri olan Pontius Pilatus tarafından en yüksek ceza çektirildi. Hristiyan olmayan İsa Mesih çarmıha gerildiğini söylüyor. çektirildi. Böylece çok sinsi batıl inanç bir süre için öyle tasvir etti. Hristiyanlık batıl inanç diyen bir putperest. Sinsi batıl inanç bir süre için durdurulduğu halde sadece kötülüğün kaynaklandığı Yahudiye'de tekrar ortaya çıkmakla kalmadı. Dünyanın her tarafından gelen her inanç ve utanç verici şeyin toplandığı ve popüler olduğu Roma'da bile parlak verdi. Putperest ne söylüyor? Bu Hristiyanlık bize geldi. Ve iyi tasvir ediyor mu? Yani seviyor mu bu? Hayır. Buna göre ilk olarak itiraf edenler tutuklandı. Tutuklandı. Yalan üzerine. Çünkü imparator ne yapıyor? Çamur atıyor. Leke sürüyor. Bir başkasına o yüzden bir şey yapabilir. Onların verdikleri bilgiye göre büyük bir kalabalık mahkum edildi. Yangın çıkardıkları için değil, insanlıktan nefret ettikleri için. Ya bu Hristiyanlar insanlardan nefret ediyorlar. O yüzden onları silip atalım. Putperest bunu yazıyor. Ölümlerine her türlü alay eklendi. Hayvanların derilerini üstlerine koyulduktan sonra köpekler tarafından yırtıldılar. Korkunç. Harçlara çivilerle çakıldılar. Akşamlarda güneş battıktan sonra ışık sağlamak için yakıldılar diri diri. Nasıl bir? Devam ediyor. Olay, parantezi içinde, Hristiyanları öldürmek için Nero kendi bahçelerini sundu. Ha, bir eğlenelim. Bu insanları yakalım. Bir alkış verelim onlar köpek tarafından yırtılınca. Bir sirke falan gibi bir olay yaptı bu olayların etrafında. Kendisi bir arabacı olarak bir kisveyle orada duruyordu. Büyük bir şof. Böylece aşırı derece ve örnek cezayı hak eden suçlular. Çünkü putperest ne düşünüyor? Bu Hristiyanlar bunlara hak ediyor diyor. Böylece aşırı derecede ve örnek cezayı hak eden suçlular için bile bir merhamet duygusu uyandı. İnsanlar merhamet duyuyorlardı bu Hristiyanlara. Neden? Çünkü insanlar kamuoyunun iyiliği için değil, bir adamın zalimliğini tatmin etmek için mahvoluyorlardı. Putperestler bile anladı. Bu sadece zalimle dolu bir olay. Tamam, alıntıyı bitirdim. Tahtı miras olarak hak eden üvey kardeşini tahta çıkabilmek için sonra da kendi annesini, kendi karısını öldüren Nero, binlerce Hristiyanı yalanlar ve sahte tanıklıklar üzerine zalimce öldürdü. Olay bu. Nero'yla başlayan büyük zulümler yüzyıllar boyunca değişen yoğunlukla devam etti. Bazen sert, bazen daha yumuşak ama yüzyıllar boyunca devam etti. İncil'de zulme tanıklık eden şu gibi ayetler kaydedilir. Hepsini okumayalım çünkü çok var ama birkaça bakalım. 1. Korintliler 4:12. Pavlus Korintlilere yazıyor ve şöyle söylüyor. Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Din lideri olarak bir başka iş yapmasına gerek yoktu. Ama cömertliğini göstermek için, örnek bırakmak için iş çalışıyordu. Bize sövenlere iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz diyor. O zaman da böyle şeyler oluyor. Olaylar oluyor. İkinci Selanikliler 1:4. İkinci Selanikliler 1:4. Bu nedenle bizler katlandığınız bütün zulüm ve sıkıntılar karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü Tanrı'nın kiliseleri arasında sizinle övünüyoruz. Üçüncü örnek olarak vereceğim Vahiy 1:9. Vahiy 1:9. Elçi Yuhanna vahiy kitabını yazdı. 1:9 ne yazdı? İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyorum. Ne yapıyordu orada? Roma elçi Yuhanna'yı tutuklu olarak Patmos adasına sürgün etti. Genelde tarihçiler Hristiyanlara karşı 10 büyük baskı dönemini tespit ettiler. Yuhanna, İmparator Domitian'ın 90 ve 96 yılların arasında yaptığı zulüm süresinde Patmos'a gönderildi. Putperest Roma'nın 10 büyük zulüm dönemi var. Şöyle mesela Nero, imparator isimlerini söyleyeceğim ve zaman. Nero 64, Domitian 90-96 arasında, Trajan 98-117 arasında, Hadrian 117-138 arasında, Marcus Aurelius 161-181 arasında, Septimus Severus 201-211, Trakya Maximus 235-251, Decius 249-251 arasında, Valerian 257-260 yılların arasında ve son ve en büyük olan, daha sonra konuşacağız bunun üzerinde, Diocletian, yani Diocletian diyebiliriz. 303-311 arasında. Ve zulüm buraya geldi de. İzmir'de Polikarp adında bir din lideri vardı burada. Şehit düştüğü zamanı tam bilinmiyor. En büyük ihtimali 155-156 yılında ama bazı insanlar biraz daha sonra 177 yılında olabileceğini düşünüyorlar. Eş zamanda yazıldığı düşünülen bir yazıya göre Germanicus adında bir adam stadyumda hayvanlara atıldığı zaman kalabalık, o bir Hristiyan, kalabalık ateistler batsınlar diye bağırışıyorlar. Hristiyanlar Roma'nın putlarına tapınmadıkları için ateist olarak düşündüler. Ateist olarak, o yüzden yani ateistler batsınlar dediler. Kalabalık Polikarp'da tutuklansın diye bağırışmaya devam etmişti. Polikarp Germanicus'un şehit düştüğünü duyduğu zaman kaçmak istemedi. Burada İzmir'de kalmak istedi ama arkadaşlar ikna ediyordu. Hay kaç kaç kaç falan dedi. Sonunda gitti biraz. Fakat birkaç gün sonra tekrar kendisi yani Polikarp tutuklanıp stadyuma götürüldü. Orada Roma vali ne söyledi ona? kendi yaşına saygı göster. Kaç yaşında anlayacaksın biraz sonra. Kendi yaşına saygı göster. Sezar'ın iyiliği için yemin et. Tövbe et ve ateistler batsınlar de. Mesih'i inkar et ve serbest bırakılacaksın. Polikarp ona 86 yıldır, ne kadar yaşlı olduğu, 86 yıldır ben ona kulluk ediyorum. Bana kötülük etmedi. Kralım ve kurtarıcıma nasıl küfredebilirim ki? Stadyumda Polikarp'ı yakmaya çalıştılar. Ama ateşler bir türlü yetmedi. İşini yapmadı. Ondan sonra bıçakla öldürüldü. Sonra cesedi yakıldı. Bir yazı vardı eski zamanlardan kalan. Polikarp İzmir'in 12. şehidiymiş. Daha önce söylediğim gibi 303 yılında büyük bir baskı dönemi başladı. Son ve en büyük zulmü başladı. Wikipedia'da, yani Türkçe yazılan Wikipedia var. Wikipedia daha doğrusu. Şöyle bir alıntı aldım. Ben okuyayım size. Hristiyan kaynaklarına göre Diocletianus imparator hükümdarlığının ilk yıllarında Galerius zulmün kışkırtıcısıydı. Ancak Diocletianus da zulüm politikalarını aynı şefkle benimsedi. 299-300 yıllarında tanrılara verilen bir kurbanın uygun kehaneti çıkarmamasının sorumlusu olarak Hristiyanların varlığı gösterildi. Putperestler ne yapıyorlar? Bir tanrıçıya giriyorlar, heykelin önünde sunuk soruyorlar. Fakat bununla birlikte kehanet alıyorlar. Ama birkaç yıl boyunca talimat gelmiyor puttan. Ama soruyorlar ya neden falan kehanet alamıyoruz putumuzdan? Cevap şudur, bu Hristiyanlar yüzünden. Diokletian tüm Hristiyan devlet memurlarının ve askerlerinin kurbanlarda yer almalarını aksi takdirde konumlarını kaybedeceklerini söyledi. Devlete karşısınız. Ülkenin ve ülkelerimizin nizamına karşısınız diye suçlanarak böyle bir şey koyuyorlar. Ya puta tapınacaksınız yoksa konumlarınızı kaybedeceksiniz. Bir süre sonra dedimdi ki Apollon'dan bir kehanet Hristiyanların sindirilmesi şeklinde yorumlandı. 24 Şubat 303 yılında Diocletianus'un Hristiyanlara karşı ilk fermanı yayınlandı. Buna göre imparatorluk içindeki Hristiyan kitapları ve ibadet yerleri yok edilecekti. Ayrıca Hristiyanların ibadet için bir araya gelmeleri de yasaklanıyordu. Diocletianus'un Nikomedia'daki sarayındaki yangın ve Anadolu'daki ayaklanmalardan sonra imparator Hristiyanlara yönelik daha sert yaptırımlara başvurdu ve tüm piskopos ve rahiplerin tutuklanmasını emretti. Bunlar Hristiyanlıktan vazgeçmenin bir işareti olarak görülen kurban vermeyi kabul ettikleri takdirde serbest bırakılıyorlardı. Bu zulüm dalgası en sert biçimde imparatorluğun doğu eyaletlerinde uygulanıyordu ve 313 yılına kadar sürdü. Bu tarihte Konstantin, İmparator Konstantin ve Licinius tarafından Milano Fermanı yayımlandı. Bu tahmine göre bu dönemde 3000 ya da 3500 Hristiyan öldürülmüştü. Diğer birçokları da işkence görmüş ve hapse atılmışlardı. Zulmün Hristiyanlar üzerindeki etkisi o kadar büyük olmuştur ki İskenderiye Kilisesi Diokletianus'un hükümdarlığının başlangıcını şehitler döneminin başlangıcı olarak kullanmışlardı. Zulmün bir başka sonucu da Dalmaçyalı Marinus adında birinin Titano Dağı'na kaçması ve ileride San Marino Cumhuriyeti olacak ülkeyi kurmasıdır. Kaç kişinin öldürüldüğünü kimse bilemez. Okuduğumuz tahminden yani 3500 kişiden çok kat kat daha fazla büyük tahminler vardır. İsa'nın sözleri birebir gerçekleşti. Birebir gerçekleşti. Fakat İmparator Konstantin'in Hristiyanlığa sözde ihtidasıyla bir yandan Hristiyanlık rahat ve hakim döneme geldi diyebiliriz. Artık Konstantin Hristiyan oldu. Yasak olmayan, zulmün baskı olmayacak diye düşünebiliriz. Resmi bir din olmuş o zaman. Ancak gelecek sefer göreceğimiz gibi ve başka bazılarda gerçek Hristiyanlık kutsal kitabın işaret ettiği en korkunç zulüm dönemine girmek üzereydi. Sanki zulüm geçmişte kalacaktı. Hayır. Daha kötüsü olacaktı ama sürpriz bir aracıyla biz onu göreceğiz. Gök ve yer ortadan kalkacak ama İsa'nın sözleri asla ortadan kalkmayacak. İsa dedi ki, benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. Onun takipçileri zulmedeceklerdi ve zulmedecekler. Siz hazır mısınız? Ne zaman sıra bize gelecek? Hazır mısınız? Şeytanın İsa'ya doğru nefreti henüz bitmedi. Ve şeytanın kendisi öldürülene kadar nefretini devam ettirecek. Şeytan bizzat gökte oturan İsa'ya dokunamaz. Buradayken zulmetti İsa'ya. Şu an ona dokunmadığı için ne yapıyor? İsa'nın sevdiği sana zulmedecek. Sana zulmedecek. Şeytanın araçları bireyler olabilir, devletler olabilir. Nefretle dolu insanlar şeytanın elinde değil. Anlamsız katlayanlar daha mantıklı oluyor biz bu büyük mücadeleyi anlayınca. Zulme karşı nasıl hazırlanabiliriz? Nasıl hazırlanabiliriz? Hazırlık ruhsal bir hazırlıktır. Matta 10:28'e geçelim. Matta 10:28. İsa dedi ki, tabii ki bu zulmü ön bildirerek, bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. O yüzden korkmayın. İlk olarak korkmayın. Bir ayet daha paylaşacağım sizinle. Elçi Yuhanna'nın sürgün edildiği Patmos adasındayken yazdığı İzmir'deki mesajından geliyor. İzmir'deki mesaja geleyim. Vahiy 2. Ve biz Vahiy 2 10. ayet. Bunu okuyunca bir soru soracağım size. Kim imanlıları hapse atacaktı? Vahiy 2:10. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Tekrar korkma. Bak, denenesiniz diye iblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. Kim bu işi yapacaktı? Şeytanın kendisi. Ama bak, bir aracı var her zaman. Bir aracı var her zaman. Polikarp'ın zamanında putperest Roma bu aracıydı. Bugünlerde de bir başkası olabilir. Fark etmez. Sizin işiniz sadık kalma. Kararlı olun. Kendi gücüne değil, İsa'nın gücüne dayanın.